Ayrım 18 sayfa 227. Bettina. Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Dindar bir ailenin çocuğuydu. Hristiyan adını koydular ona. Babası zampara çıktı. Henüz bebekken anasını boşadı. Annesi başkasıyla evlendi. Üvey baba şerefsiz evladıydı. 16 yaşındayken annesi öldü. Üvey babası sokağa attı. Öz babası da yanına almadı. Büyüdü, hukuk okudu. Okul arkadaşıyla evlendi. Kızları oldu. Örnek babaydı. Siyasete atıldı. Aşağı Saksonya başbakanı oldu. Başbakanken Afrika'ya resmi ziyarete gitti. Oradayken kendisinden 15 yaş küçük Betina ile tanıştı. Üniversitede gazetecilik okumuştu ama gazetecilik yapmıyor. Bir lastik şirketinin basın danışmanlığını yapıyordu Betina. O vesileyle katılmıştı Afrika gezisine. Bir safari Betina hamile kaldı. Koyu dindar Hristiyan adını taşıyan, üstelik Hristiyan Demokrat Parti'nin mensubu olan muhafazakar başbakan, evliyken evlilik dışı ilişkiye girmişti yani. Babasının yaptığını yaptı. Kızının anası 18 yıllık eşini şak diye boşadı. Hamile bıraktığı Betina ile evlendi. Buyurun buradan yakın. Evli başbakandan hamile kalıp başbakan yuvasını yıkan fingirdek Betina'nın bir tane de oğlu olduğu ortaya çıktı değil mi? Hiç evlenmemişti halbuki. 18'ine gelince ailesinden ayrılmış, ayrı eve çıkmış, evlilik dışı çocuğu doğurmuş, sonra oğlunun babasından ayrılmıştı. Hareketli kızdı. Gece hayatını seviyordu. Arkadaşları sarı saçları ve 1,80'lik boyuyla Bridget Nielsen'e benzetiyordu. Başbakan eşi olunca röportaj verdi. Hayatımı yönlendirmek için kimseyi bekleyemem. Kimseye danışmam. Kimseye bağımlı olmam dedi. Ben de böyle şekerim. Yerseniz demek istedi. Hep bakımlı, ojesiz gezmiyor, marka tutkunu, ayakkabı hastası, arkadaşlarına ayakkabı hediye etmesiyle tanınıyor, gamsız, kameraların önünde dudak dudağa öpüşmekten çekinmiyor. Kahkahaları meşhur. Klasik müzikten daralıyor. Madonna, Elton John konserlerini kaçırmıyor. U2 hayranı. Eskiden gece kulüplerinde dans gösterilerine bile katılmış. İki dövmesi var. Biri sağ kolunda anahtar deliği etrafında alevler figürü. Öbürünün yeri bilinmiyor. Kimi sırtında diyor, kimi kalçasında, çatalda olduğunu iddia edenler var. Uzatmayayım. Eşi Cumhurbaşkanı seçilince Almanya'nın gelmiş geçmiş en genç ve ilk dövmeli First Lady'si oldu bu çılgın kız. Doğurdu, bir oğlu daha oldu. Ufak tefek mırın kır nedenler var ama Alman halkı onunla gurur duyuyor. Cumhurbaşkanı ot gibi adamdı, hayatına renk kattı diyorlar. Sarkozy'nin eşi Carla Bruni ile Obama'nın eşi Michael'a kıyaslıyorlar Bettina'yı. Hatta Die Zeit dergisi askerlerimizin de dolaplarına resmini asmak isteyeceği bir first lady'miz var yorumunu bile yaptı. Seviyorlar onu. Çünkü yok efendim evlilik dışı ilişkisi olmuş, vay efendim first lady'nin kolunda dövmesi varmış da ulu orta öpüşüyormuş filan orası da ilgilenmiyorlar. Özel hayattır kimseyi alakadar etmez diyorlar. Zaten Almanya'nın muhafazakar başbakanı Angela Merkel'in de soyadı Merkel değil aslında. İlk eşinin soyadı ama orasıyla da kimse ilgilenmiyor. Bizi ırgılamaz diyorlar. Geri görün ki aynı Almanya Cumhurbaşkanı aynı Bettina yüzünden büyük bir skandala karıştı. Az daha siyasi hayatı bitecekti. Nasıl? Henüz başbakanken Bettina ile birlikte Florida'ya Noel tatiline gitti. Kendi cebinden ödeyerek özel havayolu şirketi Air Berlin'den bilet almıştı. Tesadüf bu ya tatile gitmeden önce bir kokteylde Air Berlin'in yönetim kurulu başkanına karşılaştı. Bettina Air Berlin'in hizmetini beğeniyoruz. Hatta tatilimizi sizin uçağınıza gidiyoruz dedi. Sohbet sırasında ekonomi sınıfı bilet aldıkları ortaya çıktı. Air Berlin'in yönetim kurulu başkanı jest yaptı. Daha rahat uçsunlar diye ekonomi sınıfı biletleri business'e çevirdi. Uçtular. Bir döndüler kardeşim gazetelerde manşet. Almanya ayağa kalkmıştı. Kanun gereği siyasetçinin 10 Euro'dan fazla hediye alması yasaktı. Bu ne rezaletti? Resmen rüşvetti. Hannover savcısı şırrak diye soruşturma açtı. Bizim Christian ebelek gübelek yapmadı, şerefsiz basın demedi, savcı da ideolojik davranmakla suçlamadı, çıktı Alman hakkından özür diledi. Hata yaptım, haberim bile yoktu ama uçakta karşılaştığım emrivakiye itiraz etmeliydim, suçluyum, özür dilerim dedi. Çıkardı cebinden takır takır bilet farkını ödedi. Özetle, Alman halkı kimin kimi becerdiğiyle ilgilenmiyor. Alman halkını becermeye kalkan var mı? Onunla ilgileniyor. Bettina Wolf'un bir siyah beyaz fotoğrafı. Christina Wolf uçak biletinin farkını ödeyerek kurtulamadı. 720 Euro'luk otel masrafını bir iş adamına ödettiği, Bunun karşılığında o iş adamına çıkar sağladığı iddia edildi. Şak bana duyulan güven zedelendi dedi, istifa etti. Almanya tarihinde istifa eden ilk cumhurbaşkanıydı. Alt tarafı 720 euroluk iddia için yargılandı. Suçlu bulunursa 3 sene hapis cezası alacaktı. Neticede iddialara kanıt bulunamadı, aklandı. Bu dava sırasında boşandılar. 2015 itibariyle yeniden evlenme kararı aldıkları açıklandı. Christian Wolff'tan sonra Alman Cumhurbaşkanlığı'na Joachim Gauck seçildi. Yukarıda yazdıklarımızın adeta sağlamasıydı. Adam bildiğin protestan papazı, Alman siyasetinde ahlak sembolü kabul ediliyor. Evli ama nikahlı eşinden ayrı yaşıyor. Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi var. Sevgilisi oğluyla yaşıt. Yurt dışı gezilerine bile sevgilisiyle gidiyor. Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarete de sevgilisiyle geldi. Özel hayatı hiç kimseye alakadar etmiyor. Milleti soyuyor mu ona bakılıyor. Sema Nur. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu seçimleri yapıldı. Seyrediyorum televizyonda, genç bir savcı oy vermek için sırasını bekliyor. Kucağında 5-6 yaşındaki kızı, meğer eşi de hakimmiş, haliyle o da oy kullanmaya gelmiş. Hakim anne oy kabininden çıkacak, savcı baba oy kabinine girecek. Çocuğu bırakacak kimsemiz olmadığı için beraberimize getirdik diyorlar. Beyşehir, Hacı Akif Mahallesi, kapıda ambulans. 3 katlı apartmanın giriş dairesinden battaniye sarılı cansız bir beden çıkarıyor polisler. Suratları allak bullak. Savcı nezaret ediyor, neler görmüş o güne kadar ama bu başka. Duygusal olarak darmadağın. Battaniyenin içinde bir kız çocuğu var çünkü. Tavana asmış kendini. Bakıyorlar sağa sola, öğrenci kimliği henüz 14 yaşında. Bekliyorlar biraz, ne gelen var eve ne giden. Annesinin arkadaşım diye telefon eden bir kadın ihbar ile geldikleri adresi. Cenazenin sahibini arıyorlar, ihbar eden kadını buluyorlar. Annesi nerede diye soruyorlar. 10 gün önceki fuhuş operasyonunda içeri tıkıldığı ortaya çıkıyor. Ya babası? Anneyi tanıyan kadın babayı tanımıyor. Ana kız yaşıyorlardı diyor. Komşuları soruyorlar, bilen yok. Zaten 15 gün önce taşınmışlar, tüm bildikleri bu. Ev kiralık, ev sahibi bulunuyor. Kadınla adam geldi, evliyiz dediler. Adam eczacı kalfasıymış, parada anlaştık verdim diyor. Eczacı kalfası denilen adamı soruşturuyorlar. Kocası değil, eczacı da değil, o da içeride. Aynı operasyondan. Son çare muhtar. Muhtara gidiliyor. Evet, 15 gün önce taşınmışlar ama ana kız kayıtlı adam yok. Aksaray'dan gelmişler Beyşehir'e. Aksaray'daki eski adresi veriyorlar muhtar. Aksaray'a soruluyor. Dram büyüyor. Babası 4 sene önce birini öldürmüş, cezaevinde yatıyor. Üstelik baba öz baba değil. Canına kıyan kızın gayrimeşru ilişkisinin meyvesi olduğu, annesinin bu adamla evlendiği, adamın da kızı nüfusuna geçirdiği ortaya çıkıyor. Okula soruluyor, öğretmenlerin başından aşağı kaynar sular dökülüyor çünkü ne ananın içeri tıkıldığından haberleri var, ne babadan ne de kızcağızın kendini astığından. Yeni öğrenci derslerinde başarılı, yürüyerek gidip geliyor, tüm bildikleri ev adresi. Ana içeride, babalık içeride, ana yıllar önce ailesinden reddedilmiş, akraba yok. Akraba varsa da nerede olduklarını bilen yok. Kız tek başına morgda. Beyşehir Belediyesi yıkatıyor tarihsiz körpenin bedenini. Götürüp Merkez Çarşı Camii'nin musalla taşına koyuyor. Öğle namazında çıkan cemaat kılıyor hiç tanımadıkları hemşehrilerin namazını. Adetten ya haklarını helal ediyorlar. Alıyorlar omuzlara tabutu, cenaze arabasına yüklüyorlar. Onlar da götürüp şehir mezarlığına defnediliyor. Böylece kim olduğu bilinmeden, o güne kadar hiç merak edilmeden oradan oraya savrulan, kalabalıklar içinde tek başına yaşadığı 14 senelik ömründe sanırım ilk kez adresi oluyor. 155 ada 27 numara. Koca koca yazarlar, demokrasi, hak, hukuk filan gibi koca koca laflar döşenirken yazmak istedim. Başka seçeneği kalmayan, tavana asılı küçük kızı. Bırakacak kimsesi olmadığı için kendi çocuğunu kucaklayıp adalet oylamasına getiren anne babalar okusun diye yazmak istedim. Karar verirken başkalarının çocuklarını da kucaklasınlar diye. Yoksa senden olan, senden olmayanların listesini manşetlere assan ne olur, asmasan ne olur? Sema Nur Durmaz'ın bir genç kız fotoğrafı. Devlet denilen mekanizma aslında en çok Sema Nur gibi kalabalık içinde yapayalnız ve çaresiz kalan evlatlarımız için lazım. Ama maalesef her Sema Nur olayında bir kez daha görüyoruz ki devlet denilen mekanizma dekordan ibaret. Aysel. Her sene 21 Kasım'da görkemli törenlerle kutlanan Mardin'in düşman işgalinden kurtuluş günü palavra çıktı değil mi? İşgale mişgale uğramamış. Girdim arşive. Geçen seneki vaziyet şöyle. Atatürk anıtına çelenk, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Mardin Valisi'nin garnizon komutanının kabulü, belediye başkanının garnizon komutanının şükran ziyareti, bilahare hükümet konağı önünde resmi geçit, günün anlam veremini belirten konuşmalar, şehrimizin aziz şehitlerini rahmetle anıyoruz filan. Çocuklara şiir okutmuşlar. Kurtuluş günü şerefine yapılan 3000 metre koşusunda dereceye girenlere kupa takdimi, bando, folklor gösterileri. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan Kurtuluş Günü nedeniyle Mardin Valisi'ne kutlama telgrafı çekmiş. Akşam resepsiyon verilmiş, fotoğrafı var. Mardin Valisi, garnizon komutanı, belediye başkanı yan yana durmuşlar. Göğsünde madalyaları olan gazilerin elini sıkıyorlar. Aslına bakarsanız ordinaryus tarihçi olmaya gerek yok. Mardin'in Kurtuluş Günü denilen tarih 1919. Kaba hesap madalyalı gazilerin 110 yaşında olması lazım. Adamlar en fazla 60. Kimse uyanmamış. Peki kim uyanmış? Aysel Fedai. Kozmik şakacının işine bakın ki işgal kahramanı Şanlıurfa'da doğmuş. İşgal kahramanı Gaziantep Üniversitesi'nden mezun olmuş. Uzmanlığı Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi, şu anda Mardin Artuklu Üniversitesi'nde görev yapıyor. Mardin'e geldiğinde görmüş ki habire düşman işgalinden kurtuluş törenleri yapılıyor. Biliyor ki işgal mişgal yok. Nasıl oluyor? O da bunu merak ediyor. Araştırıyor. Görüyor ki Mardin'in Cumhuriyet tarihiyle ilgili ne kitap var ne inceleme. Bu mevzuyu doktorası için test konusu yapıyor. Ankara'ya gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti arşivine giriyor. Genelkurmay arşivine başvuruyor. İşgal mişgal olmadığını bilimsel olarak belgeleriyle kanıtlıyor. Destansı direniş örgütlenmesi var. Hatta soba borularını eğip büküp kaleye koymuşlar ki Fransız top namlusu şanssın diye. Erkeğiyle kadınıyla seferber olmuş Mardin. Ama 3 saniye bile işgal yok. Söylese bir acayip, söylemese olmayacak. Gitmiş Mardin Belediyesi'ne gerçeği anlatmış. Burasını çok önemsiyorum. Türkiye'de bu tür durumlar olduğunda yalan denir, iftira denir. Yetkililerimiz her şeyi bilir çünkü. Gerçeği söyleyene küfredilir, hele bir de kadınsa aşağılanır. Mardin'de tam tersi oldu. Dinlediler, incelediler belgeleri. Doğru. Destansı direniş var ama işgal yok. Kurtuluş gününü onur gününe çevirdiler. Koca koca cumhurbaşkanları, başbakanlar, valiler, komutanlar filan hikaye. Koca koca profesörler elini bile sürmemiş bugüne kadar. Pırıl pırıl gencecik bir kız başardı bu işi. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Aradım Aysel Fedai. Kim başlatmış bu Kurtuluş Günü komedisini? Kimin ne zaman başlattı henüz belirsiz. Cumhuriyet döneminde Mardin başlıklı tezini kitap yapacak olan Aysel Fedai araştırıyor. Onu da bulacak. Takipteyim. Söz konusu kişi bulunduğu gün altına Mardin kahramanı yazıp Nasrettin Hoca türbesine büstünün dikilmesini teklif edeceğim. Aysel Fedai'nin siyah beyaz bir fotoğrafı. Neden onur günü denildi? Aysel Fedai anlattı. Birinci Dünya Savaşı sırasında eli silah tutan erkeklerin hemen hepsi askerdeydi. Mardin'in kadınlar, ihtiyarlar ve askerlik çağına gelmemiş çocuklar savundu. Onur duyulacak bir direnişti. İşte bu nedenle onur sıfatı kullanıldı. Fitna Hanım. Fitna Hanım 92 yaşında Şişli'de yaşıyor. Bir sabah zırr. Aralıyor kapıyı. Kravatlı 3 kişi, buyurun evladım. Tencereciyiz. Lazım mı teyzeciğim? İçeri alıyor. Malum bizim kadınlarımıza tencere dedim mi akan sular durur. Bir tencere bir borcam kardeşim. Saysan her evde, yatak odalarındaki dolaplarda, istiflenmiş halde en az 20 tane borcam vardır. Hem de devamlı borcam alırlar. Hem de dümenden birbirlerine hediye ederler. Ev aldın borcam, evlendin borcam, doğurdun borcam. Dümenden diyorum çünkü hediye borcamın paketini bile açmazlar. Hediye verileceği zaman hediye borcamı götürürler. Ben kendi payımı ambalajda açılmamış 1960 yılına ait borcam bile gördüm. Tahminim ilk icat edilen borcam. Kim bilir ne nişanlar ne düğünler gördü, hala dolaşıyor tedavide. Tenceresi daha hassas hadisidir. Her Türk erkeği hayatı boyunca ortalama 2 otomobil tutarında tencere parası demiştir. Annem mesela sünnetinden kalma tencereleri kullanır. Yenilerine kıyamaz. Kanepelerin altında biriktirir. Oralara da sığmıyor artık. Kolileri bantlayıp balkonuna yığıyor, iyi mi? Babam bir ara tencere masrafı yüzünden anamı boşamaya kalktı. Kadın hakime denk geldi. Maalesef gelinleri de adamın lehine şahitlik yaptı. Bırak boşanmayı. Pederi hapisten zor kurtardık. İyi niyetini göstermek ve barışmak için 3 tencere 4 borcam daha almak zorunda kaldı. Son dönemde kek kalıbına sardılar ama o mevzuya girmeyeyim gari. Sihirli kelime tencereyi duydu ya, açıyor kapıyı Fitnet Hanım, buyur ediyor. Üçlü set. Birinin parasını ödüyorsun, 2 tanesi avantaya geliyor. Bir koyup 3 alıyorsun yani. 92 yaşında sanırsın çeyiz yüzüyor. Teklife bayılıyor, alayım diyor. Tiko para ödeyecek, çantasını çıkarıyor. Teyzeciğim diyorlar, sistemimiz gereği nakit ödeme alamıyoruz. Ya nasıl olacak yavrum? Koluna girip notere götürüyorlar. Yolda anlatıyorlar. Ödeme için vekalet vermesi gerekiyormuş. Tencerenin büyüsüne kapılan Fitnet Hanım, vekaletle tencere mi olurmuş demiyor, sevinçle gidiyor. Tam imza atılacak, noter memuru kıllık yapıyor. Sağlık raporunu getirdiniz mi diye soruyor. Buyurun buradan yakın. Hadi bakalım. Çıkıyorlar noterden doğru doktora. Muayene, sırtını dinliyorlar, gözüne bakıyorlar filan. 92 yaşındaki Fitnet Hanım'ın akli durumunun vekaletle tencere almaya müsait olduğunu gösteren raporu kapıyorlar. Çekler noter, basıyorlar imzayı, elini öpüp veriyorlar tencereleri eline vın. Fitnet Hanım'ın evinde tencere gani tabi. Yenilerinin paketini bile açmadan usturuplu bir yere kaldırıyor. Biraz sonra zır, bu defa telefon. Buyur evladım, teyzeciğim evini ne zaman boşaltacaksın diye soruyor telefonun ucundaki adam. Ne evi, ne boşaltması yavrum? Teyzeciğim evini biz aldık. Boşalt da boya badan yapıp yerleşelim artık diyor. İki göz iki çeşme yeğenlerini arayınca avukat mavukat vaziyet anlaşılıyor. Hiç evlenmeyen, çoluğu çocuğu olmayan, sadece uzak akrabaları bulunan Fitnet Hanım'ın elinden tencere ayaklarıyla evlerin satış vekaletinin alındığı ortaya çıkıyor. Şişli'deki ev 360 bin lira, Silivri'deki yazlığı 180 bin lira, Çanakkale'deki kooperatif evini 60 bin lira sattıkları belirleniyor. Tencereciler bunlar. Tencereler buhar. Üstelik evleri satın alanlar Fitnet Hanım çıkmamakta dilendiği için yasal haklarını kullanıp elektriğini suyunu kestiler. Tencere sevdasına kendi evinde işgalci durumuna düşen Fitnet Hanım, doğalgaz da kesildiği için yemek bile pişiremiyor şu anda tencerelerinde. Demem o ki, bireysel öykü gibi görünmekle beraber Fitnet Hanım'ın durumu tıpkı Türkiye'ye benziyor. Kapı kapı dolaştılar, al bir tencereyi ver vekaleti, gerisini hallederiz dediler. Ne liman bıraktılar, ne telefon, ne banka. Bir tencereye gitti koskoca memleket. Hadi şimdi onca sene daha uğraş dedin de al bakayım. Alabiliyor musun? Aile yadigarlarını geriye. Fitnat Erdem'in siyah beyaz bir fotoğrafı, yaşlı bir teyze. Fitnat Hanım emekli öğretmendi. Üç tencere kapayım derken üç ev kaptırdı. Maalesef onun başına gelenler de Türkiye'ye ders olmadı. Üç kuruşluk menfaatlere tamah etmekten vazgeçmediğimiz için hem bireysel olarak hem ülkece dolandırılmaya devam ediyoruz. Gülşen. Gülşen Hanım Ankara Devlet Bankası'nda şube müdürü. Hafta içi Ankara'da, hafta sonu İstanbul'da. Çünkü tutuklanıp Silivri'ye tıkılan Albay Dursun Çiçek'in eşi o. 16 aydır iki şehir arasında mekik dokuyor. Manevi olarak zaten darmadağın, maddi olarak da yıkılıyor. Genel müdürlüğe dilekçe yazıyor, eş durumundan tayin istiyor. Ki olmazsa eşinin hapis yattığı şehirde olsun. Devlet Bankası anlayış gösteriyor, hay haylı. Gülşen Hanım İstanbul'a 1428 kilometre uzağa Ardahan'ın Hanak ilçesine tayin ediyor. Otobüste 22 saat. Cuma akşamı iş çıkışı bin, cumartesi akşamı İstanbul'dasın. Hiç inmeden geri bin, pazar akşamı Ardahan'dasın ki sabah mesai var. Ya Ardahan'a git ya da bankadan defol git deniyor. Adalet bu. Bir başka devlet bankası Denizli valisi de dilekçeyle başvuruyor. Emrinizle tahsis edilen milletin parasını bize yatırın, biz size avanta Mercedes verelim, biner gezersiniz diyor. Devlet bankaları valilere dilekçe yazıp kasanıza konulan milletin parasını bizim kasaya koyun, biz de sizin altınıza promosyon adı altında Mercedes koyalım diyorlar. Normalde madem böyle bir imkan var, bilgisayar verin okullara dağıtalım, burs verin gariban okutalım cevap veriniz gerekirken S350 olsun deniyor. Böylece devletin bankası milletin parası da devletin varisine avanta Mercedes hediye ediyor. Sonra dönüyor o Mercedes'in parasını çıkarmak için zart masrafı zurt masrafı diye millete geçiriyor. Kıçında don olmayan ahali valinin Mercedes'ini iki defa satın almış oluyor. Neyse. Devlet Bankası Denizli valisi milletin parasını bize yatır, biz de sana avanta Mercedes veririm diyor. Valinin Mercedes'i var aslında. Olsun, milletin parası devletin bankasına transfer oluyor. Gıcır gıcır S350 kapıya geliyor. Gel zaman git zaman İzmir gümrüğünde kaçakçılık operasyonu başlatılıyor. Yurt dışından kullanılmış ikinci el Mercedesler getirildi. Kilometresinde orasının burasının makyajlandığı sıfırmış gibi kakalandığı tespit ediliyor. Bunlardan biri de Denizli valisinin bindiği Mercedes, değil mi? Böylece devletin bankasının milletin parası karşılığında devletin valisine avanta yoluyla kaçak Mercedes verdiği ortaya çıkıyor. Valinin Mercedes'ine el konuyor. Bitmiyor. Devletin varisi sinirleniyor. Devletin bankasına dilekçe yazıyor. Milletin parasını size yatırdım. Bana verdiğiniz Mercedes ayıplı mal çıktı. Derhal yenisini gönderin diyor. Devletin bankası yeni bir S350 alacak şimdi. Devletin varisine verecek. Ve milletin parasıyla 3 kez satın alınan Mercedes olarak tarihe geçecek. 1 trilyon 350 milyarca gelmiş olacak. Kalkınma da bu. Milletin hayrına çalışan devlet bankalarımızı tebrik ediyorum. Dursun Çiçek'in eşine ise hiç itiraz etmeden Ardahan'a gitmesini tavsiye ediyorum. Çünkü mırın kırı ne derse kaçak Mercedes ithalatının Dursun Çiçek'in eşi yaptı bile diyebilirler. Gülşen Çiçek'in siyah beyaz bir fotoğrafı. Eş durumundan yapılan görülmemiş haksızlık medyada afişe edilince Ziraat Bankası geri adım atmak zorunda kaldı. 30 senelik bankacı Gülşen Çiçek İstanbul'a tayin edildi. Denizli'de ise değişen bir şey olmadı. Vakıflar Bankası kaçak Mercedes yerine Vali Bey'e vukuatsız bir Mercedes gönderdi. Nurcan Beşiktaş voleybol takımının genç oyuncularından Nurcan İbrahimoğlu'nu şort giyiyor diye belediye otobüsünde dövdüler. Bu konuyu yaz deniyor, yazayım. Atletizmde 84 bin erkek sporcumuz var, 44 bin kadın sporcumuz var. Anca yarısı kadar. Basketbolda 129 bin erkek, 31 bin kadın. Dörtte birden az. Judo 3'e 1, halter 7'ye 1, boks 10'a 1, güreş 30'a 1. Yüzme desen 42 bin erkek, 26 bin kadın. Handball 2'ye 1, okçu, kayakçı, binici 3'e 1. Masa tenisi, golf 4'e 1. Eskrim, kano, kürek 5'e 1. Yelken su topu 6'ya 1. Atıcılık 8'e 1. Bisiklet 10'a 1. Peki ya voleybol? İşte zurnanın zırt dediği yer burasıdır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün lisans verilerine göre 68 bin erkek voleybolcuya karşılık 78 bin kadın voleybolcumuz var. Yani toplumda erkeklerle eşit sayıda bulunmalarına rağmen siyasetten iş dünyasına, sanattan bilime, eğitimden spora kadar kadınlarımızın kadın erkek eşitliğini ve dolayısıyla fırsat eşitliğini yakaladığı tek alan voleyboldur. Kadın voleybolcularımızın uluslararası platformda çok başarılı olmasının, hatta erkeklerden daha önce ve daha başarılı olmasının, gelişmiş ülkelerden her konudan alt toplayan Türkiye'nin sadece kadın voleybolunda kora kor mücadele etmesinin sırrı budur. Bakın, başarının sırrı dedim. Tarihimize görülmemiş bir örnek anlatayım size. İzmirli kızımız Sinem Sınmaz, liselere giriş sınavında Türkiye birincisi oldu. İstanbul'dakiler dahil bütün seçkin liseler kuyruğa girdi, bana gel diye. İzmir Amerikan Koleji'ni tercih etti. Niye biliyor musunuz? Futbolcu olduğu için. Kaliteli eğitim pek çok lisede var ama İzmir Amerikan Koleji'nin kız futbol takımı var. Orada forma giymek istiyor. 2 saat ders çalışıyor, 3 saat futbol oynuyor. İlklerin şehri İzmirli olarak onur duyuyoruz Sinem'le. Sadece başarılı bir öğrenci değil o. Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik, ahlaklı bir sporcu. Onca eşitsizliğe rağmen ilave et buna. Kadın boksörlerimizin, kadın halterlerimizin, kadın atletlerimizin dünya madalyalarını. O otobüsteki zontanın neden saldırdığını bulursun. Çünkü hadisenin Ramazan'la muhafazakarlıkla filan alakası yoktur. Zontalıkla alakası vardır. Sporcu kızları sevmez zontalar. Onların özgürlüğünün yanında kendilerini ezik hissederler. Hatta korkarlar. Bu hadisede görüldüğü gibi ezik bir zonta ancak bir otobüs dolusu ezik zontayı arkasına alınca saldırmaya cesaret edebilir. Tek başına bir kıza. Voleybolcu kızımıza değil de dünya boks şampiyonu kızımız Gülsün Tatar'a denk geldi düşünseniz o zontanın. Polis tarafından aranmasına gerek kalmazdı. Hastaneye gider, yoğun bakımda çekerdik salağın darmadağın fotoğrafını. Her zaman olduğu gibi badem medyası rezaleti örtmeye çalışıyor. Utanmadan kız dayak yemedi, aksine o saldırdı diye yazıyorlar. Değerli kız babaları, kızınız zontalar ülkesinde yaşasın istemiyorsanız kızınızdan önce siz cesaret gösterin. Spor yaptırın kardeşim, evladınıza güvenin, korkmayın, şort giydirin. Budur ilacı bu işin. Nurcan İbrahimoğlu'nun siyah beyaz bir fotoğrafı, genç bir kız. Kadına yönelik şiddet arttıkça, kadınlar toplumda geri plan atılmaya çalışıldıkça, kadın voleybolundaki başarımız yükseldi. Hemen her branşta sapır sapır dökülürken, kadın voleybolunda tarihte görülmemiş neticeler yakalandı. Kadın olarak yaşamanın giderek güçleştiği AKP döneminde, kadın voleybolunun adeta inadına tırmanması, sosyologların incelemesi gereken bir konu sanırım. Şeyma, benim balonlarım vardı, onları kimler aldı? Yaşı 30'un üstünde olan herkes bu şarkıyı ezbere bilir sanırım. Kıkır kıkır 10 yüz bin milyon baloncuk diyen sevimli kız çocuğunu hatırladığımız gibi. Sihirlidir çünkü balon. Adeta büyüler, kendine çeker. Aslına bakarsan tuhaf bir oyuncaktır. Ne sürebilirsin otomobilmiş gibi, ne saçını tarayabilirsin bebekmiş gibi. Bıraksan kaçar, sıksan patlar, incecik makara ipliği de bileğimize bağlayıp sanki dünya avucumuzun içinden kayıp gidecekmiş gibi endişeleniriz, yüreğimiz erir. Kim bilir, belki de hayatın kritik eşitlerinde yaşadığımız, sıkı sıkı tutup sahip olmakla bırakıp özgürlüğünü seyretmemiz arasındaki çelişkili tercihtir. Ya da ne bileyim mesela, elbet söneceğini bile bile asla sönmeyecekmiş gibi faniliğe duyulan ihtiras mı acaba? Doğrusunu isterseniz her ukala dümbeleği bekarın evlenmeden önce kontrollü çocuk yetiştirme konusunda bu ve benzeri binlerce felsefi teorisi vardır. Şimdi kendi anlatır, kendi inanır. Evlenip çocuğu olunca görür ki tek pek pratik vardır. Çocuk balon ister, hepsi bu. Ve Şeyma'nın fotoğrafına bakarken yazıyorum bu satırları. Annesini öldürdüler, 3 yaşında kız kardeşini öldürdüler, annesinin kanındaki doğmamış erkek kardeşini öldürdüler. Kendi yaralı, henüz 6 yaşında terör kurbanı. Hastane yatağında, balon başucunda. Ameliyat eldiveninden balon. Şişirmişler ameliyat eldivenini, bileğinden bağlamışlar. Balondan bebek yapmışlar. 5 parmak dikilmiş havaya. Güya saç olmuş balon bebeğin suratına. Şeymacı gülümsetmek için böylesine ağlanası bir formül icat eden doktorlara, hemşirelere mi sarılayım, iyi ki varsınız diye. Yoksa terörün kökünü kazıyacağız balonu, analar ağlamasın balonu, dünya lideriz balonu havalarda uçuşurken alt tarafı 3 kuruşluk balonu bile olmayan çocuklarımıza ağıt mı yakayım? İnanın bilemiyorum. Bildiğim şu, hastane, doktor, ilaç filan hikayedir. Hissetmediği yaraları iyileştiremez Türkiye. Şeyma Doğru'nun fotoğrafı, yatakta elinde bez bebeği ve bir balon. Batman'da polise ateş açıldı. Tesadüfen orada geçmekte olan Doğru ailesi hedef oldu. Şeyma'nın kız kardeşi Sultan ve annesi Mizgin hayatını kaybetti. Mizgin 8 aylık hamileydi. Bebek sezeryenle alındı ama dayanamadı. Kurtarılamadı. Hacca gidecek olan dedelerini ziyaret etmişler. Evlerine dönüyorlardı. O saldırıda komiser yardımcısı Adem ilk kılıçta şehit oldu. Eylül ve iki çocuk babasıydı. N.Ç. 13 yaşında 26 kişinin tecavüzüne uğradı. Mahkeme kızın rızası var dedi. Tecavüzcülere en alt sınırdan ceza verdi. Kadınlar isyan ediyor haliyle. Mesaj yağdırıyorlar. Yaz mutlaka bu rezalet. E peki. Televizyon dizisinde İffet'in kafasını taksinin penceresine kıstırıp tecavüz ettiler. Tıpkı seneler evvel İffet filminde Müjde Arı'nın kafasını pencereye kıstırdıkları gibi. Fatma Gül'ü sıradan geçirdiler. Hülya Avşar'ı sıradan geçirdikleri gibi. Özlemişiz bir nevi. Öyle bir geçer zaman ki de Ali Kaptan'ın canı çekti. Boynuzlayarak boşandı. Cemile'ye tecavüz etti. 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde. Şerefsiz Ekber desen, şıllık karoluna kilitlerken başını küvete çarptı. Rahmetli oldu. Hevesimiz kursağımızda kaldı. Bir çocuk seyrinde henüz reşit olmamış liseli Mine'yi hamile bıraktılar. Ay tutulmasında Kenan, Şebnem'in ırzına geçti. Canan'ın ağzını tıkayıp masaya yüzük oyun yatırarak becerdiler. Muhteşem yüzlü dekodersiz seyretmek mümkün ama prezervatifsiz seyretmek mümkün değil. Sümbül ağ olmasa boncuk ağ bile kaşla göz arasında sadıkayı hallediyordu. Az daha. Yaprak dökümündeki damat sülaleyi dizdi. Önder Somer'in ilaçlı gozuz taktiğiyle baldızı filan bayılttı. Zorla yatağa attı. Sıra galiba kaymakam Ali Rıza Bey gelmişti ki Allah'tan dizi bitti. Binbir gecede çocuğum hasta diyen anne kaç parası vereyim diye tecavüz etmişti hayırsever patron. Asmalı konakta Seymen Ağa konağın sığıntısı kızcağıza giydirirken hanımın çiftliğinde Muzaffer Bey boş vakitlerinde hizmetçi Gülzar'ı temizliyordu. Aşkı Memnu'da Behlül yengesini ütülerken Bihter'e kocası tecavüz edecek az sonra anonsu yapıldı. Adeta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. En başta benim valide misafirlikleri bile iptal etti. Tecavüz sahnesini kaçırmamak için. Rol icabı hadiseler o kadar gerçek ki. Derin Sular dizisindeki oğlan rol arkadaşı kızı harbi harbi tecavüz etti iddiası da tutuklandı. İyi mi? Yargılanıyor. Küçük kadınlar da Elif'e tecavüz ettiler. Arka sıradakiler de Zehra'ya. Unutulmaz da Melda'ya 8 saat tecavüz ettiler. Tecavüzün çekimleri 8 saat sürdü. Güya yayınlanmadı. Ancak sahneler basına servis edildi. Bütün detayları da yayınlandı. Unutulmazdı hakikaten. Menekşe ile Halil'in Menekşesi'ne beklendi. Tam Dünya Kadınlar Günü'nde tecavüz edildi. O daha unutulmazdı. Ucundan acık gösteriyorlar ama sanırım Kuzey'e de tecavüz etmişler mapusta. Yazının başını kırmızı noktayla işaretleyip 18 yaşından küçükler okumasın notu koyacaktım. Sonra vazgeçtim. Biliyorum ki o zaman daha çok okunacak. O yüzden koymadım. Netice itibariyle böyle başa böyle tarak. Kalbinizi kırmak istemem ama nefes bile almadan kim seyrediyor kardeşim bunları? Başka mevzu kalmamış gibi cinsel suçlara reyting rekoru kırdırarak kim daha fazla çekilsin diye teşvik ediyor? Kim normalleştiriyor? Irza, rızayı kim gösteriyor? Sırf Yargıtay mı? N.Ç.'nin bir fotoğrafı, siyah beyaz. Yargıtay tarafından rızası var denilen talihsiz kız 4 defa ameliyat olmak zorunda kaldı. Çünkü rızası var denilen 13 yaşındaki kızcağız tecavüzlerin etkisi yüzünden oturmakta bile güçlük çekiyordu. Travmayı atlatabilmek için senelerce psikolojik tedavi gördü. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ismi, kimliği değiştirildi. Çok iyi bir eğitim alması sağlandı. Hukuk okudu, avukat oldu. 2015 itibariyle 24 yaşındaydı. Hayata yeniden başladı. Keriman. Türkiye'nin ilk dünya güzeli Keriman Halis Ece vefat etti. Aslında bakarsanız bir önceki senenin 1931'in Türkiye güzeli Naşide Saffet Hanım Avrupa Güzel Göz Kraliçesi seçilmişti. Perşembenin çarşambadan gelişiydi bu. İnsan olma hakkını kazanan Türk kadınının güzelliği ortaya çıkmıştı. Mustafa Kemal kuru ruhsuz bir telgrafla yetinmedi. Onuruna balo tertipledi. Medeni bir erkek olarak dünya güzeliyle dans etti. Dünya güzelimiz için Taksim Meydanı'nda sahne kuruldu. Törenle halka tanıtıldı. Çoğunluğu kadın, kız, on binlerce vatandaşımız koştu oraya. Kimse kimseye parmak atmadı. Keriman Halis Ecel'in dünya güzeli seçildiği sene Samsun'un simgesi olan Atatürk Anıtı açılmıştı. O zamanlar 19 Mayıs'ı niye kutluyoruz ki filan denmiyordu. Milletler Cemiyeti'ne girdik o sene. Onlar davet etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi görüştü, kabul etti. Şimdi olduğu gibi el alemin cemiyetlerine girmek için popomuzu yırtmıyorduk. Yalvarılıyorduk. Aynı sene Ramazan'ın 15. günü Hafız Yaşar Bey İstanbul Yerebatan Camii'nde Cuma namazını müteakip müşrik ve rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayarak ilk kez Türkçe Kur'an okudu. Ardından Hafız Burhan, Hafız Kemal, Hafız Zeki, Hafız Nuri, Hafız Rıza, Hafız Fahri, Hafız Rıfat Beyler Sultanahmet Camii'nde Türkçe Kur'an okudu. Cemaatin çok önemli bölümü kadındı. Hafız Rifat Bey, Fatih Camii'nde ilk kez Türkçe ezan okudu. İlk Türkçe hutbe Süleymaniye Camii'nde okundu. Kadir Gecesi. Ayasofya'da 30 hafız Türkçe Kur'an okudu. 50 bin kişi geldi Ayasofya'ya. Radyodan naklen yayınlandı. Birinci Türk Tarih Kongresi toplandı. En önemli karar şuydu. Türk tarihi Osmanlı'ya başlamadı. Siyaset ve kültürde Osmanlı esas almak kesinlikle yanlıştır. Türk Dil Kurumu kuruldu. Türk dili sadeleşmeli dedi. Arapça ve Farsçadan arındırılmalı denildi. Yo-yo moda olmuştu. Sevgili çocuklarımız oyuncak diye bir şeyin varlığından haberdar olmuştu. Enflasyon -6, büyüme hızı %11. Ekmeğin kilosu, tanesi değil, kilosu sadece 8 kuruştu. Kilo diyorum çünkü dünyaya entegre olmuştu. Uluslararası ölçü birimleri kabul edilmiş, kilogram, gram, metre, litreye geçilmişti. Keriman Halis Ece'nin dünya güzeli seçildiği sene bölge tiyatroları kuruldu. İlk defa Anadolu turnelerine çıkıldı. İlk kadın hakimimiz Mürüvvet Hanım'dı. Adana'da görevine başladı. Boş verin canım kolayı var. Uruguay'dan inek, ABD'den pamuk, Rusya'dan buğday, Fransa'dan arpa alırız denmemiş. Kendi kendimize yeterim diye birinci ziraat kongresi toplanmıştı. Tekel kurulmuştu. İzmir Rıhtım Şirketi devlet tarafından satın alınmıştı ki tek tek alınan o limanların tamamı şimdi satıldı. Bugün bile milyonlarca insanın diş fırçasından haberi yokken ta o zamanlar mevzunun önemi kavranmış, birinci diş hekimliği kongresi tertiplenmişti. Milli İktisat Cemiyeti Ey Ahali, Sağlık İçin Balık Ye kampanyası başlatmıştı. Türkiye'nin ilk otomobil yarışı İstinye Zincirlik Uyarısı da yapılırken, yüzme sporunun teşvik edilmesi için Türkiye'nin ilk yüzme yarışları Büyükdere sahilinde gerçekleştirilmişti. Teyyarici Vecihi Bey, Vecihi Hürkuş uçağıyla yurt gezisine çıktı. Bugünlerde soykırımcı denilen dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'i o yetiştirdi. İzmirli kadınlar Cumhuriyet'in nimetlerinden öylesine faydalanmaya başlamıştı ki İzmir'de erkek haklarının savunuculuğunu yapmak üzere Erkekler Birliği adıyla dernek kurulmuş değil mi? Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi ilk kez törenlerle kutlanmıştı. Bu sene ilk kez kutlanmadı. Bugün vicdansızca ve utanmazca diktatör denilen Atatürk'ün Türkiye'sinde Kerim Analiz Ece dünya güzeli seçilirken, yukarıda bazı örneklerini saydığım devrimler yaşanırken Almanya'da seçim yapıldı. Dünya demokrasi zannediyordu. Hitler çoğunluğu elde etti. Sandık demokrasisiyle geldikten sonra neler yaptı o Hitler herkes biliyor. Ha bu arada Keriman Halis Ece'nin dünya güzeli seçildiği sene Muhsin Ertuğrul'un Bir Millet Uyanıyor filmi gösterime girmişti. Bilmiyorum gari uyanıyor mu uyanmıyor mu? Keriman Halis Ece'nin bir fotoğrafı. Genç bir bayan. 99 yaşında hayata gözlerini yuman Keriman Halis Ece 1913 doğumluydu. Feriköy mezarında toprağa verildi. İki defa evlenmişti. Üç çocuğu vardı. Boyu 1.70'ti. Doğup büyüdüğü senelerin ortalaması itibariyle çok uzun boylu bir kadındı. Saçı siyah, gözleri koyu kahverengiydi. Belçika'daki final gecesinde kırmızı bir tuvalet giymişti. Yakasında beyaz kurdele takmıştı. Saçları topluydu. 28 ülke yarışıyordu. Alman ve Yugoslav güzeliyle son 3'e kalmış. 28 jürisinden 25'ini oyun alarak dünya güzeli seçilmişti. Ayrımın sonu.